22. ayrım. Sayfa 264. Balyoz davasındaki 5 nol hard disk ile ilgili TÜBİTAK raporunun sonuçlarına ilişkin değerlendirme. Giriş. 1. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini şiddet yoluyla ve zorla ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiasıyla başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesindeki kimi yüksek rütbeli subayları, as subayları, tanınmış gazeteci, yazar ve akademisyenleri, avukatları, iş adamlarını, bazı sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi parti liderlerini konu alan soruşturma ve kovuşturmalar hiç kuşku yok ki hukuk alanında ülkemiz kamuoyunu son yıllarda en çok meşgul eden konuların başında yer almıştır. 2. Bu soruşturma ve kovuşturmaların ülke gündeminde bu denli büyük bir yer işgal etmesinin bir sebebi anılan yargılamalara konu olan iddiaların ciddiyeti ise bir diğer sebebi de söz konusu süreçlerin ceza muhakemesi ve özgürlükler hukuku açısından doğurduğu tartışmalardır. Gerçekten anılan yargılamalar bir yandan dijital delil ve gizli tanık kavramlarının günlük hayatımıza girmesine neden olurken, diğer yandan da bu yeni tip delillerin hukuka aykırı kullanılmasından kaynaklanan ciddi sorunların doğmasına yol açmıştır. Balyoz davası ve 5 numaralı hard disk. 3. Bu kapsamda görülen davalardan biri, kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen ve İstanbul Özel Görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, yine İstanbul Özel Görevli 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan dava olmuştur. Anılan davada çeşitli sanıklar hakkında hükmolunan mahkumiyet kararları 9 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleşmiştir. 4. Söz konusu dava kapsamında iddia makamı tarafından mahkemenin değerlendirilmesine sunulan en önemli delil, soruşturma evresinde Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan bir aramada ele geçirilen bir hard disk, 5 numaralı hard disk ve bu diskin içinde yer aldığı iddia edilen kimi bilgi ve belgeler olmuştur. İddia makamı, anılan belgelerin hükümeti devirmeye yönelik bir darbe planının ayrıntılarını içerdiğini iddia ederken, sanıklar savunmalarında anılan belgelerin sonraki bir tarihte ve dışarıda yapılan müdahaleler sonucunda hard diske eklendiğini, dolayısıyla da sahte belgeler olduklarını ileri sürmüşlerdir. 5. Sanıkların bütün bu savunmalarına ve sanık müdafileri tarafından sunulan uzman yer alan 5 numaralı hard disk üzerinde oynanmış olduğu yönündeki tespitlere rağmen mahkemenin aksi yöndeki Şubat ve Haziran 2010 tarihli TÜBİTAK raporlarını dikkate aldığı ve 5 numaralı hard disk içinde yer alan bilgi ve belgeleri mahkumiyet kararına temel dayanarak yaptığı görülmüştür. Gerçekten İstanbul 10. Ceza Ağır Mahkemesi'nin kararı yakından incelendiğinde 5 numaralı hard diskin içinden çıkan bilgi ve belgelerin hem davanın devamı boyunca verilen tutuklamaya dair bazı kararların, örneğin 11 Şubat 2011 tarihinde 163 sanık hakkında topluca verilen tutuklama kararının hem de bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının temelinde yattığı görülmektedir. 6. Ancak yukarıdaki açıklamalardan bile daha önemli olan bir husus, 5 numaralı hard diskin sahteliği yolunda oluşan ciddi şüphelerin iddia makamının dayandığı diğer tüm deliller ve nihayetinde davanın tümü üzerindeki etkisidir. Zira bu kapsamda hemen belirtmek gerekmektedir ki, mahkeme kararının dayandığı temel delillerden olan 5 numaralı hard diskin sahte olarak üretildiğinin, üstelik bu sahteliğin bizzat kolluk görevlilerinin katkısı veya en azından ihmalleri sonucunda ortaya çıkmış olduğunun kanıtlanması, bu davada dayanılan diğer tüm delillerin de güvenilirliğini ciddi ölçüde etkileyecek bir gelişmedir. Zira sahte olarak üretilmiş tek bir delilin bile var olduğu bir davada diğer tüm delillerin de aynı yöntemle kirletilmiş olmayacaklarının hiçbir garantisi bulunmamaktadır. Nitekim karşılaştırmalı hukukta da bir davada verilecek hükme esas teşkil eden delillerin bir kısmının bile sahte olduğunun anlaşılması durumunda o davada ileri sürülen ve sahtelikleri kanıtlanmamış diğer tüm delillerin de şüpheli durumuna düşeceğini gösteren çok önemli örnekler vardır. Bu çerçevede polisin veya diğer bir başka gücün sanığı mahkum ettirmek için yasa dışı faaliyetlerde bulunmasının, örneğin delil üretmesinin, sanığın suçsuzluğu yolunda bir kanaate ulaşılmasında önemli etken olduğu kabul edilmektedir. 7. Bütün bunlara ek olarak vurgulanması gereken bir diğer noktada tek bir sahte, sonradan üretilmiş delilin varlığının bile mahkemenin hüküm kurarken ulaştığı sonucu bir bütün olarak güvenilmez kılacağıdır. Zira muhakeme faaliyeti zihinsel ve mantıksal açıdan bütün bir şekilde yürümekte olup varılan sonuçlara ulaşılmasını mümkün kılan tek bir parçanın bile yerinin değiştirilmesi, söz konusu karara dayanak oluşturan zihinsel kurgunun bir bütün olarak çökmesi sonucunu doğurmaktadır. İlaveten mahkemenin herhangi bir delili değerlendirirken diğer bir delilden etkilenmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla mahkemenin yargılamayı sürdürürken veya esas hakkındaki kararını verirken dayandığı delillerden herhangi birinin sahte, sonradan üretilmiş olması, dayanılan diğer tüm delillerin de sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesini engellemektir. Sonuç olarak 5 numaralı hard disk içinde yer alan bilgilerin sahteliğinin sonradan üretildiğinin saptanması durumunda güvenilmez hale gelen şey yalnızca bu kaynaktan elde edilen dijital veriler değil ama bir bütün olarak mahkeme kararı olmaktadır. 20 Ocak 2014 tarihli TÜBİTAK raporu. 8. Balyoz davasına benzer gerekçelerle açılan ve halen İstanbul Özel Görevli 12. Ağır Ceza Mahkemesi önünde derdest olan Poyrazköy davası kapsamında TÜBİTAK'tan istenen ve 3 kişilik uzman bir heyet tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen 20 Ocak 2014 tarihli rapor, yukarıdaki tartışmaların yepyeni bir boyut kazanmasına neden olmuştur. Zira anılan raporda Balyoz davasında verilen mahkumiyet kararlarını esas teşkil eden 5 numaralı hard diskte yer alan bazı bilgi ve belgelerin orijinal olmadığı şüphesini destekleyecek kimi tespit ve değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir. 9. Gerçekten örneğin anılan raporun 20. sayfasında 5 numaralı hard diskte yer alan bazı dosyaların 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra sistem saati daha eski olan bilgisayarlardan aktarıldığı değerlendirilmektedir. Tespitine yer verilmektedir. Benzer şekilde raporun 27. sayfasında bu inceleme sonucunda ilgili disk bölümüne 28.07.2009 tarihinden sonra dosya aktarıldığı değerlendirilmektedir ifadesine rastlanmaktadır. Yine aynı sayfanın devamında ise bu sefer bunlar diskin iletişim sisteminin son kullanılma tarihinden sonra başka bilgisayarlarda ikincil disk olarak kullanıldığını göstermektedir. Saptamasına yer verildiği görülmektedir. Raporun kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen davada verilen hükme etkisi yargılamanın yenilenmesi gerekir. 10. Bilirkişinin görevi, uzmanı olduğu teknik alanda davayla ilgili vakaların saptanması, değerlendirilmesi ve bunların olaya uygulanabilmesi için tutarlı bir sonuç çıkartılmasıdır. Bilirkişilik görevi yapılırken lehe veya aleyhe olduğuna bakılmaksızın elde edilen tüm verilerin objektif bir biçimde ortaya konulması gerekir. Böylelikle bilirkişi tarafından aydınlatılan yolda ilerleyen mahkeme, bilirkişinin yaptığı delil değerlendirmesinden yolu çıkarak maddi olayı tam olarak kavrayabilir ve adil bir hüküm verebilir. Bu bağlamda bilirkişi, bir belgenin veya dijital verinin sahteliğine veya sonradan üretilmiş olabileceğine dair şüphe ifade etmiş ise, mahkemenin şüpheden sanık yararlanır ilkesini uygulayarak bu belge veya dijital veriyi sahte veya sonradan üretilmiş kabul etmesi zorunludur. 11. Mahkeme... 11. Mahkeme elbette bilirkişi raporuyla veya bilirkişinin değerlendirmeleriyle bağlı değildir. Mahkeme bilirkişinin verdiği raporu sorgulayarak gerektiği takdirde aynı bilirkişiden ek rapor isteyebilir veya çelişkilerin giderilmesi için farklı bilirkişilere başvurabilir. Belirtmek gerekir ki delil değeri bakımından taraflarca alınan uzman mütalasıyla Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 67 Taksim 6, mahkeme tarafından atanan bilirkişinin raporu arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Hükmün gerekçesinde hangi gerekçeyle bunlardan hangisine itibar edilip edilmediği net bir şekilde açıklanmalıdır. Oysa bu davada mahkeme delil değerlendirme aşamasını Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 216'yı atlayarak adeta hükme koşmuştur. Temyiz kanun yolunda Yargıtay tarafından dikkate alınması gereken savunma hakkının açık bir ihlali ve kesin bir hukuka aykırılık olan bu hal, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun halen yürürlükte olan 308. maddesi, ne yazık ki bazı sanıklar hakkında verilen hükümlerin Yargıtay tarafından onanmasına engel olamamıştır. 12. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesinde hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri sayılmaktadır. Bu nedenlerden biri yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olmasıdır. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, Balyoz davasında hükme esas alınan 5 numaralı hard diske bir takım verilerin sonradan ve hukuka aykırı olarak yüklendiği hususunu tespit eden ve Poyrazköy davasını gören mahkemeye sunulan 20 Ocak 2014 tarihli TÜBİTAK raporunu Balyoz davası bakımından yeni bir delil olarak kabul etmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 13. Son olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 23 Taksim 3. maddesi ve Yargıtay'ın çeşitli ceza dairelerinin yerleşik içtihatleri uyarınca yargılamanın yenilenmesinde ön inceleme aşaması da dahil olmak üzere önceki yargılamada görev yapan hakimler görev alamaz. Dolayısıyla balyoz yargılamasında görev yapan hakimler yargılamanın yenilenmesi halinde görev yapamayacaklardır. Özel görevli mahkemeler kaldırılmalıdır. 14. Ne var ki balyoz davasında yeniden yargılama yapılmasıyla sorunun tümüyle çözüleceğini, bu sorunlara yol açan sebebin asıl failin gözden kaçırılmasına neden olacaktır. Türk yargı sisteminin asıl sorunu pek çok hukuka aykırı uygulamayı mutat haline getiren 2 Temmuz 2012 tarihinde antidemokratik oldukları gerekçesiyle yasama organı tarafından kaldırılan fakat ellerindeki davalara bakmaya devam etmeleri istenen özel görevli mahkemelerdir. 15. Türkiye bugün çift başlı ceza yargılamasına yol açan özel görevli mahkemelerden ve terörle mücadele mahkemelerinden kurtulmak için bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Bu mahkemelerin verdiği zararları ortadan kaldırmak için yargılamanın yenilenmesi gerekiyorsa bu da acilen yapılmalıdır. Aksi takdirde bazı hükümlüler aklandıklarını göremeyecek ve olası geç bir iade-i itibar doğruyu yanlıştan, suçluyu suçsuzdan ayırma çabası olmaksızın yapılan yargılamaların sebebiyet verdiği trajik boyuttaki zararları gidermeye yetmeyecektir. 20 Ocak 2014 Ankara. Avukat yaratıcıdır. Özgür olmak ister, hayal kurar, duyarlıdır, gündemi takip eder. Haksızlıklara karşı durur, tıpkı sanatçılar gibi. En sonunda bunu da gördük. Yandaş ve muhalif ayrımı sanata da yansıdı. Bazı tiyatrolarda yapılan devlet yardımları kesildi. Devletin içinde veya devletin desteğiyle özgürce sanat icra etme imkanı kalmadı. Sanatın ve sanatçının etrafına bir baskı duvarı örülmek istenen bu süreçte sanatçılarımızı sorunlarıyla baş başa bırakamazdık. Aslında onların sorunu hepimizin sorunu, ülkemizin sorunu. Çağdaş ve özgür bir toplum olma yolunda hukukçu ve sanatçının işbirliğinin öneminin bilinciyle bir büyük buluşmayı Ankara'da gerçekleştirdik. Bu buluşmada yaptığım konuşmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hukuk Sanat Buluşması. Sözlerime başlarken değerli sanatçı Nejat İşler'e acil şifalar diliyorum ve diren, diren Nejat diyorum. Çünkü Berkin Elvan uyandığında seni soracak. Senden şunu duymak isteyecek. Ben sanatçıyım, ben bağımsızım, ben özgürüm. Beni önceden kesip biçtiğiniz, kendi ölçülerinize göre biçim verdiğiniz kalıplara sokamazsınız. Çünkü ben sanatçıyım. Yüzyıllardır baskıya nasıl direndiysek ve nasıl sonuç aldıysak yine kazanacağız. Söz veriyorum Berkin, direnecek ve seninle birlikte daha çok yol yürüyeceğiz. Ve işte bu sebeple özgürlük savaşçısıyım. Bil ki sevgili Berkin, onlar ümidin düşmanıdır. Akarsuyun, ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Ve elbette ki sevgili Berkin, elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla. Bu güzelim memlekette hürriyet. Gündem demişken, şimdi birileri bu gündem de nereden çıktı? Bizim istediğimiz gündemi yine değiştiriyor diyecektir. Belki duydunuz, belki duymadınız. Bir hafta önce geçirdiğim akut bir bel fıtığı rahatsızlığım nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat oldum. Dün de doktorumla pazarlık yaptım. İtiraf ediyorum, makamın verdiği nüfusu kullanarak denetimli serbestlik aldım. Biraz oturup, biraz dolanıp ve uzanıp bugün kesintilerle de olsa aranızda olacağım. 6 günlük ev hapsinde gördüm ki gündemi değiştiriyorsunuz diye bize serzenişte bulunanlar gerçek gündemin ne olduğunu kavramışlar. İlk biz söylemiştik demeye başlamışlar. Bu umut vericidir. Demek ki siyasi partiler Türkiye'nin gerçek gündeminin yolsuzlukları da kapsayacak şekilde adalet, özgürlük, sosyal güvenlik, sosyal adalet, alın terinin değeri ve üst başlıkta çağdaş uygarlık düzeyine çıkma mücadelesi olduğunu anlamaya başlamışlardır. Dolayısıyla bu hukuk ve sanat buluşması nereden çıktı diyeceklere peşinen cevabımızı verelim. Aslında hukuk ve sanat büyük meselenin tam merkezindeydi de siz görmediniz. Belki de görmek istemediniz bugüne kadar. Günü kurtaran çözümler belki de kolayınıza gitti. İnsanlık daima yaratıcılığın kaynağı olan özgür düşünceyle paralel bir gelişme kaydetmiştir. Özgür düşünceye alan açan toplumlar ekonomide, bilimde, teknolojide ve özellikle de güzel sanatlarda ilerlemişler ve zenginleşmişlerdir. Aksine özgür düşünceyi engelleyen toplumlar ve medeniyetler durağanlaşmış ve sonunda da yok olmuşlardır. Kısacası tarih, sanat olmaksızın ekonomide, teknoloji yaratmada, kültürde ve bilimde gelişmiş hiçbir ülkeyi ya da milleti kaydetmemiştir. Önemli bir bilim adamı ve düşünür şöyle diyor. Sanat ve bilim bir kuşun iki kanadı gibidir. Her iki kanadı birlikte kullanabilen toplumlar yürürler, koşarlar, uçarlar, yükselirler. Bu iki kanadı aynı anda kullanamayan toplumlar ise tavuk toplum olurlar. Önlerindeki yemi gagalarken altlarındaki yumurtayı başkaları alır ve onlar farkına dahi varmazlar. Büyük Atatürk ve arkadaşlarının başardıkları devrimlerin önde gelen amaçlarından biri de oluşturulacak özgür düşünce ortamında bilim, kültür ve güzel sanatlar başta olmak üzere topyekün bir toplumsal gelişme ve kalkınmadır. Sonuç olarak özgür düşünceyi yok etmeye çalışmak kendi geleceğini prangaya vurmakla eş anlamlıdır. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, İran'dan Suriye'ye kadar Orta Doğu ülkelerinin hali ortadadır. Dostlarım, sanatçı yaratıcıdır. Dolayısıyla sanat da bir yaratma olayıdır. Aristo'nun Poetika adlı eserini de dilimize kazandırmış olan Profesör Doktor İsmail Tunalı, yaratma biçim almamış bir malzemeye, taşa, toprağa, ahşaba, kişinin kendisinden, kendi ruhsal, tinsel varlığından estetik anlamda hiç biçim vermesi demektir, diyor. Bu sebeple yaratılan her eserde onu yaratan sanatçı vardır. Her sanatçı yarattığı her eserde yeniden hayat bulur. Aslında insan sanatı, sanat da insanlığı sürekli bir devinim içinde yaratır durur. Sanattan yana taraf olmak, insandan, insanlıktan, insanı insan yapan bütün değerlerden ve özelliklerden yana taraf olmaktır. Sanatı aşağılamak ise insanı aşağılamaktır. Değerli dostlar, gelin bir durum tespiti yapalım. Sanatçıların kulislerde, kafeteryalarda, kendi aralarında ne olacak bu ülkenin hali, biz sanatçıların durumu diye sohbetleri bugüne kadar bir çözüm sağlamış mıdır? Aynı şekilde biz avukatların adliye koridorlarında ve kafeteryalarda ne olacak mesleğimizin itibarı şikayetleri çözüme yönelik tek adım attırmış mıdır? Mesele toplumun yaşam damarlarından biri olan sanattan yoksun bırakıldığında hukukun üstün olduğu demokratik bir rejimi kurmanın imkansızlığıdır. Peki şimdi soruyorum. Hukukun üstün olmadığı, yani hukuk kurallarının evrensel ölçüleri karşılamadığı veya bu kurallara uyulmadığı bir yerde avukatın alın terinin değeri olur mu? Bilenle bilmeyen, çalışanla çalışmayan hiç fark eder mi? Sanata değer verilmeyen, sanatın sarsıcı, silkeleyici, düşündürücü, zindeleştirici etkisinin yaşanmadığı toplumlarda hukukçular özgürleştirici, prangaları kıran yorumları kolay kolay yapabilirler mi? Friedrich Schiller'den ilham alarak söylüyorum, hayatında sanata yer vermeyen bir insan hangi makam ve mevkide olursa olsun yetkin bir insan olabilir mi? Hukukun ve hukukçunun desteğinden mahrum bırakılmış bir sanatçı da acımasızca dönen ve kendine benzemeyeni öğüten baskı çarkının karşısında yalnızdır. Oysa gün aydınlanma için, çağdaşlaşma ve özgürlük için birleşme günüdür. Demek ki çözüm topyekün bir çağdaşlaşma ve özgürleşme hamlesini siz sanatçılar ve biz hukukçuların kol kola girerek başlatmasıdır. Burada bir iki cümleyle de ekonomik istikrar istiyoruz diyenlere seslenmek istiyorum. Elbette ekonomik istikrar istiyoruz. Ancak bunu derken şunu biliyoruz. Hukukun üstün olmadığı yerde oyunun kuralı maç sırasında egemen tarafından sürekli değiştirilir. Maçın kuralının aslında olmadığını bilen hiçbir yatırımcı gönül rahatlığıyla o ülkeye gelip yatırım yapmaz. İş ve istihdam sağlamaz. Konu aslında hukukun üstünlüğünün sağlanması konusudur. Üst başlık da bu olmalıdır. Sanat emekçisi dahil bütün emekçileri, bütün avukatları, memuru, emekliyi, öğrenciyi, esnafı, ister büyük ister küçük bütün yatırımcıları, kısacası toplumda yaşayan herkesi ilgilendirir. Özellikle yatırımcıların, iş adamlarının çok iyi anlaması gereken bir husus var. Ürettiğiniz ayakkabıda dünyanın en kaliteli derisini kullanabilirsiniz. En kaliteli dikişini atabilirsiniz. En etkileyici modellerini çizdirebilirsiniz. Ancak bu ayakkabıyı sizin ona verdiğiniz markanın ötesinde Türk ayakkabısı olarak dünyada marka değerine sahip kılmamız için bu ülkenin sanatına, sanatçısına, hukukçusuna ihtiyacımız var. Demokrasimizle, hukuka verdiğimiz değerle evrensel ölçüleri yakalamış ve hatta geçmiş olmamız gerekir ki ülkemizin marka değeri olsun. Markanızın değeri, ülkenin marka değerinin üzerinde asla değildir. O yüzden her şey bitti de sıra sanata mı geldi diyenleri hatırlatıyorum. Aslında öncelik hep sanatta olmalıydı. Biliniz ki istiklal, istikbal ve dahi istikrar yalnızca hürriyetle mümkündür. 22. ayrımın sonu, sayfa 278.